Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş gördük sana.
Hocam geçen haftalarda yani Mevlana'dan, Mesnevi'den hikayeler anlatıyorduk. Biraz hocam seçmeler yaptım. Mesnevi hakikaten bir psikoloji kitabı gerçekten yani.
Evet.
O kadar derin konulara dalıyor ki. Birinci cilden başlayarak beyitleri seçiyoruz hocam inşallah. Beraber burada okur, değerlendiririz. İlk konumuz gönle batan diken.
Vay, gönle batan diken.
Yani bu psikolojik sıkıntılar, depresyonlar, üzüntüler, kaygılar, stresleri Mevlana gönle batan diken olarak isimlendirmiş hocam. Çok hoş bir isim yani.
Evet.
Ve bunun tedavisi nasıl yapılır? Teşhisi nasıl yapılır? Bunun zorluğunu da şöyle ifade ediyor. Bir adamın ayağına diken batınca ayağını dizi üstüne kor. İğne ucu ile diken başını arar durur. Bulamazsa orasını dudağı ile ıslatır. Ayağa batan dikeni bulmak bu derece müşkül olursa yüreğe batan diken nicedir? Cevabını sen ver. Hocam cevabını sen ver diyor. Biz de size...
Estağfurullah.
Yani bu psikolojik sıkıntıları hakikaten tespit etmek, teşhis etmek çok kolay olmasa gerek.
Mevlana bir yerde de hocam insanın 900 katlı olduğunu söylüyor ya.
Bu son yani, Mert hocamız da kitap yazdı bu konuda biliyorsunuz.
Kitabın adı da 900 katlı insan
evet.
Da hakikaten. Katman katman insan yani. Ve o kadar katmanlar o kadar derinliğe ulaşıyor ki artık insan arkeolojik kazı yapması gerekiyor.
Kendisi hakkında, kendisi
evet,
içinde.
Evet, kendi derinliğinde. Onun için yani böyle benim kalbim iyidir demek anlamsız kalan bir şeydir. Çünkü kalp dediğimiz şey dönmek anlamına gelen bir kökten geliyor hocam.
Ya, evet.
Yani dinleyicilerimize bunu çok sıklıkla vurgulamışızdır. Kalp döner durur yani. Bazen o kötücül güçlerden yana döner. Bazen iyicil güçlerden yana döner. Bir yanda ruh onu Allah'a doğru çekerken öbür yanda nefs onu arzular, bencil arzularının peşinde koşturur. Dolayısıyla bir savaş alanı orası yani.
O bakımdan... Hocam yani bir de şurası var. Hakikaten Mevlana Hazretleri'nin bir kerameti. Ayağı batan dikeni bulmak zor diyor. Şunu demek istiyor. Fiziki hastalıkları bulmak da zor bir iş. Ama bugün tıp çok ilerledi. Yani
evet.
Beyinle alakalı, kalbimizle, gözümüzle, burnumuzla alakalı çok şey biliyoruz. Ve tıp bu konuda başarılı. İnsanın ömrü bayağı bir uzadı.
Evet.
Ama ve lakin mesele gönle batan dikenleri bulmaya gelince yani mutsuzluk, efendim stres, kaygı, intihar oranları artış var hocam. Böyle olunca Mevlana'nın dediği gibi sanki gönle batan dikenleri bulma konusunda yani psikoloji ilmi bununla ilgileniyor biliyorsunuz.
Evet.
Başarımız o kadar fazla değil sanki. İnsanlar eskiye göre daha az mutlu. Daha çok stresimiz var. Daha çok efendim kaygımız var. Böyle bir ilginç çağda yaşıyoruz. Yani bir yandan fiziki efendim çareler çoğalırken manevi çarelerimiz sanki azalıyor gibi.
Evet mesela mutluluk konusu da hocam ilginç. Mesela tarih boyunca insanların en mutsuz olduğu bir çağda yaşıyoruz yani. Mesela en tatminsiz olduğu çağda yaşıyoruz. Bu tabii bir yandan içinde yaşadığımız dünyanın sosyolojik özellikleri. Yani küresel ekonomik düzen, kapitalizm, tüketim kültürü bunların da bir etkisi var bir tarafta. Öbür tarafta insanların kendi iç dünyasındaki... egoizmin taban yapmasının bir etkisi var. Çünkü doymak bilmiyor yani o arzular. Şimdi düşünün hocam, açgözlülük hem kapitalizmin bir raconu hem de kapitalistin bir raconu. Tüketim kültüründeki insan da açgözlü oluyor. Şimdi açgözlü bir insan hocam nasıl tatmine ulaşsın?
Ya...
Yani artık kapitalizm nasıl tatmine ulaşsın? Tırnak içinde kapitalizm dünyayı yedi bitirdi neredeyse. İnsanlar da hiç durmadan yiyip içiyor. Yani tüketiyor daha doğrusu yiyip içmek demeyelim. Yiyip içmek sonuçta bir ihtiyaca karşılık gelir.
Ama fazlasını kastediyorsunuz hocam.
İhtiraslarına karşılık Tabii. gelen bir tüketim var yani. Şimdi işte o zaman bu aynı zamanda derin bir ruhsal yara açıyor. İnsanın gönlünü dikenlerle dolduruyor hocam.
O zaman hocam bu dini tasavvufu işin içine koymadan psikoloji kendi başına çaresiz. Çünkü psikoloji de insandaki tüketim arzusunu bir bakıma destekliyor, teşvik ediyor. Ve ortaya çıkan mutsuzluklara da cevap veremiyor. Hocam şimdi çok güzel bir, ilginç bir beyit var burada. Onu size evet. paylaşayım. Bir kişi eşeğin kuyruğu altına diken kor. Eşek onu oradan çıkarmasını bilmez. Boyuna şifte atar. Zıplar, zıpladıkça da diken daha kuvvetli batar. Şimdi evet. hocam psikoloji de sanki böyle. Yani pek çok hani siz demiştiniz ya bazı insanlar psikoloğa gittikçe daha da kötü olmaya başlıyor. Daha bencil.
Bir kısmı için evet.
Bir kısmı için en azından. Tamam yani psikoloji tabii ki faydalı. Ama ilahi bir neşve olmazsa o psikolojinin içinde çoğu zaman hocam gerçekten egoist, hatta biraz narsist. Sen yaparsın, sen edersin, sen her şeyi başarabilirsin böyle. Kendi kendine gaz vermeler. Yani sanki bu teşbihte yapıldığı gibi. Çünkü bunu Mustafa Mertes hocamız da sık sık söylüyor.
Evet.
Yani psikologlar çoğaldıkça toplumun, yanlış anlaşılmasın, burada iyi, işini iyi yapanlara bir sözümüz yok. Sadece şunu demek istiyorum. İnsanın ilahi ayarları bozulduğu zaman artık diğer tedbirler çok çare üretmiyor. Yani bu bolluk, bu tüketim çılgınlığı dediğiniz gibi, bu nefsaniyetçilik, her arzuyu yerine getirme efendim hastalığı
evet.
hepimiz daha da hasta ediyor. Hatta hocam psikologlar da bu konuda yani bize engel olmak yerine çoğu zaman eğitim o. Sizin bu eğlence hayat kültürünüzü daha da böyle bir hani legalleştirmeye çalışıyor sanki.
Evet. Sonuçta psikoloji de içinde yaşamış olduğu hocam sosyo-kültürel düzenin bir parçası oluyor. Psikolojinin esas amacı insanı normalleştirmek. Normalleştirmek ne demek? Mesela tüketim kültürüne egemen olduğu bir toplumda tüketim kültürüne uyumlandırmak oluyor yani.
İçinde bulunduğu ortama uydurmak.
Evet. Ama
belki hocam tasavvufun burada işte.
Tasavvuf, bu. Tasavvuf burada burada tam tersi süper normal olmasını istiyor. Yani o normalliği aşmasını istiyor.
Evet. Toplumun yani kalabalığa uydum değil de evet. daha yüksek idealler peşinde koşturuyor insanı.
Mesela tasavvufun tanımlarından bir tanesi hocam halka uymak, kirinden uzaklaşmak diye tanımlamaları çok ilginç bulurum ben yani.
Ya.
Yani halka ya sıradan olarak kendini tanımlamak, görmek bu anlamda son derece negatif bir etki. Bir de hocam Farabi'nin bir analizi var tasavvufta da birçok sufi benzer şeyi muhtemelen söylemiştir. Diyor ki insanı beyni yönetir ama diyor beyni de kalp yönetir.
Hocam bu konu bile o kadar büyük bir cümle söylediniz ki şu anda bununla alakalı yani tıpta, felsefede ve psikolojide bir icma yok.
Evet ve şiddetli bir çatışma var. Şimdi tasavvuf temelde hocam psikolojinin dediklerine temelden karşı çıkmaz.
Tabii ki.
Sadece eksik bulur. Yani tamam sen ne yapıyorsun? Beyni esas alıyorsun. İnsanın bilişsel yapısı, duygusal yapısının ve bunların davranışlarına yansımalarını ele alıyorsun. Eyvallah burada bir sakınca yok. Bu
gayet güzel.
Yerinde bir şey. Diyelim ki bir stres olur, kaygı olur, fobiler olur vesaire. Tamam eyvallah. Mesele şu. Bunların da temelinde yatan kalple ilgili durum var.
Hocam mesleğinde çok güzel bir hikaye var. Hadi zaman zaman paylaşıyoruz. Karıncanın birisi bir kalem görüyor. Ya bir alet gördüm kalem diye diyor. Acayip evet. güzel yazılar yazıyor diyor. Resimler yapıyor diyor. Hayran kaldım deyince biraz daha akıllı olan karınca diyor ki yak ya diyor sen ne diyor. Kalem kendi başına yazmaz ki. Esas onu diyor yöneten bir el vardır. Her şey evet. eldir. El olmasa o kalem hiçbir şey yaramaz diyor. Biraz daha akıllısı ya ama yaptın diyor. Elinde diyor bağlı olduğu bir kol vardır. Kol olmasa el hareket etmez. El hareket etmeyince kalem yazmaz. Daha akıllısı da diyor ki işte bir beden vardır falan. Böylece devam ediyor hocam. Şu anda evet. sıkıntımız dediğiniz gibi böyle bir bütün olmayan parça parça bir psikoloji var elimizde.
Aslında bu bütün bilimlerin temel özelliği hocam. Bütün bilimler kendi uzmanlık alanında, kendi parçalı alanında bir bilgi üretiyor. Ama mesela bütün bu bilgileri Alexis Carrel mesela hocam insan denen meçhulde onu vurguluyor. Bütün bilimler diyor uzmanların kendi uzmanlık alanında konuşmasında sakınca yok. Sakınca şu diyor. Uzmanların kendi alanı dışında genellemeler yapması, iddialarda bulunmasıdır diyor yani. En temel sorun. Bir de bu parçaları bütünleştiremediğimiz için. Mesela insanla ilgilenen ilimler hocam eskiye oranla zaten sosyal ve beşeri bilimlerde insani bilimler bir kategori var yani. Bayağı işte psikolojiden sosyal psikolojiye, sosyolojiden antropolojiye pek çok bilim var insanla ilgilenen. Ama bazı filozoflar bunu vurguluyor. O kadar çok parçalı ki diyor bu bilgiler. Bir de dağınık labirent oluşturuyor. İnsan diyor bu labirentin içinde kayboluyor.
Üstten bakacak bir ruhi güzel ihtiyaç var.
Evet. Kozmogoni deniyor ona. Yani bütün bilimlere temel olacak bir toplu bakış yapacak, buradan insana uygun bir reçete çıkartacak. Şimdi diyelim ki hocam bir şeye gittik, orkestra çalıyor. Orkestrada bir sürü enstrüman var hocam. O orkestra her biri hocam kendisi çaldığında çok güzel çalıyordur. Ama bir birlikte çalmaları durumda orkestra şefi yoksa ne oluyor hocam?
Bir kaos.
Kaos.
Hocam bu işte birlemek, tevhid dediğimiz. Biz evet. Müslümanlar sana çok şanslıyız. Biz olaylara daha bir bütüncül gözden, vahdaniyet penceresinden bakabiliyoruz.
Evet.
Ama Müslüman olmayanların işi zor gerçekten. Çünkü parçalanmış beyin dünyaları var. Gönül dünyaları var. Bazen ilim diyor, bazen din diyor, bazen işte efendim felsefe diyor. Böyle mesela bir basit örnek vereyim. Psikolojide homoseksüellik daha önce hastalıkta tedavisi yapılıyordu. Bugün sanki hocam marifet. Bırak hastalığı. Çok büyük bir fazilet sanki, haşa.
Hocam şimdi arka planına bakıyorsunuz. Arka planda Amerika Birleşik Devletleri'nde politik bir güç olmaya başlıyor. Aktör olmaya başlıyor artık şeyler. Eşcinseller. Sadece eşcinseller değil tabii. LGBTİ diye devam uzantıları da var. Yani politik bir güç olunca hocam bilimsel etiketi de ne yapabiliyor?
Etkiliyorlar.
Etkiliyor.
Hocam işin daha acı tarafı, bu gerçi siyaseti ilgilendirir, bizi çok ilgilendirmiyor ama bu LGBT sanki hocam Amerika'nın elinde bir istihbarat örgütüne dönüşmeye başladı. Yani bunlar bütün dünyadaki bu LGBT derneklerini fonlayarak onlardan her türlü istihbarat bilgisi de alıyorlar. Böylece otomatik olarak, çünkü hocam zaman zaman Amerikan konsoloslukları biliyorsunuz LGBT bayrakları asıyor falan filan. Oradan bence bir siyasi çıkarları da var bunun yani.
Şimdi hocam Amerika'nın tarzı batı gelişmiş ülkelerin bir tarzıdır. Böyle kendini mağdur gören, mazlum gören ya da dışlanmış ve horlanmış gören toplumsal kesimlere oynamak. Çünkü buradaki insanların hocam motivasyonları çok yüksektir. Hırslıdırlar.
Ve davası vardır.
Evet. Bir onun için bir varoluşsal meseledir. Mesela hocam Amerika'nın beyni MIT'dir. MIT bilimsel olarak Amerika'nın beyni. Dünyanın en iyi üniversitelerinin en iyi öğrencilerini oraya getiriyor. Ve çoğunluğu hocam Amerikalı değil bunların.
Yabancı.
Yabancı. Göçmen. Mesela Elon Musk hocam. Elon Musk da bir göçmen yani. Şimdi Amerika bu anlamda şeyi kaşımayı çok sever hocam. Azınlık kategorisinde görünen insanları kendisi için manipüle etmeyi çok sever. Ve dediğiniz gibi hocam cinsellik çok eskiden beri istihbaratın bir parçasıdır.
Eyvallah. Ama bu modern zamanlarda daha çok işte Amerikan tekeline geçti sanki hocam.
Tabii güçlü olanın daha fazla kullanılıyor. Mesela hocam ünlü Türk Hakanı Atilla'nın öldürülmesi de bir şeydir yani. Böyle bir operasyonun bir parçasıdır yani.
Tabii hocam bizim dinimizde biliyorsunuz sınırlarımız var. Bu Avrupa ve kapitalist sistemin sınırı yok. Her şeyi kullandıkları için.
Evet.
Yani düşmanlarını kendilerini çökertmek için cinsellik, ahlaksızlık, her şeyi kullanabiliyorlar. Biz halbuki Müslümanız, biz bunları kullanamayız.
Evet, mesela İngilizler hocam Çinlilerle savaşıyor. Sebep ne biliyor musunuz? Sebep Çin hükümeti şey yasaklıyor uyuşturucu kullanmayı.
Evet, bu Afyon savaşları vardır çok
evet.
Meşhur.
Evet, adı bile Afyon savaşı. Yani İngilizler diyor ki hayır Afyon kullandırtacaksın, yasaklamayacaksın yani.
Herkes Afyon kullansın, uyusun, ben para kazanayım.
Yani. Dolayısıyla bütün bir de şey, bu konuda bir yüksek lisans tezi yapan bir arkadaşımız var. Çok ünlü büyük bir holdingde de yönetici olarak çalışıyor. Şey diyor, artık ekonomi dünyasında da diyor LGBT'ye pozitif ayrımcılık yapmak bir ilke haline geldi. Ve bu bir hoşgörü göstergesi olarak kullanılıyor.
Şimdi hocam batıdaki psikologları ben geçen okumuştum bir ara. En ufak bir sıkıntıyla gittiği zaman işte ben mesela erkeğim ama bu erkek bedeni bana biraz garip geliyor. Veya ben kadınım ama kadın bedenimi pek içselleştiremedim dediğiniz anda hızla sizi psikologlar cinsiyet değiştirmeye hazırlıyorlar. Ya Allah Kur'an-ı Kerim'de kadını kadın, erkeği erkek yaratmış. Estağfirullah. Min zekerin ve ünse. Biz sizi bir kadından bir erkekten yarattık. Yani bu bugüne kadar tartışılmamış insanların cinsiyetleri. Şimdi maalesef psikolojinin de katkısıyla ne oldu? Hani o diken battı dedik ya biraz önce.
Evet.
Bu batan diken daha da derine batmaya başladı. Bütün efendim dünyada LGBT bilmem plus artı yani O kadar çok cinsel ortaya çıktı ki hocam, saçma sapan.
Evet.
Geçen hocam bir şey okumuştum. Bunların çoğu normal Amerika'da intihar oranı %4. Bunlar da ise %40.
Dehşet.
Yani bu tür cinsiyet değiştirenlerde falan. Çünkü o kadar acı sancısı da var ki bu işin. Hocam tabii değil ya.
Bir de şey tabii, ruhsal karmaşa yaşıyor. Yani siz sonuçta bir erkek bedenini kadın bedenine dönüştürmek için yaptığınız ameliyat şu ayrı,
operasyonlar var,
hormon
var.
Tedavisi uyguluyorsunuz. Yani dişil hormonlar enjekte ediyorsunuz.
Tabii.
Şimdi hani o beden erkek ama enjekte ettiğin hormon dişil. Bunlar arasında da bir elbette çatışma oluyor.
Hani bir ara deliden hastalığı çıkmıştı İngiltere'de.
Evet.
Sebebi de şuydu. İnekleri hayvanlara et yediriyorlar. Tabii hayvan et yemez normal önüne koysun ama o eti öğütüp
öğütüyor ve yemlerine
başka
katıyorlar.
Başka yemin içine katınca hayvan anlamıyor. Hayvan ot yediğini zannediyor.
Evet.
Bundan sonra deliden oldu adı üstünde. Ve ciddi hastalık çıkmıştı. Aynen dediğiniz gibi. Hocam kadınlar işte ameliyat ediyorlar, göğüslerini alıyorlar. Erkek hormonu veriyorlar. Erkekler tam tersini yapıyorlar falan. Şimdi tam bir fecaat. Yani o diken battıkça daha çok acıtıyor. Ve bu yüzden %40 hocam, yani 10 misli intihar oranı daha fazla.
Dehşet. Yani hakikaten bir de orada uyuşturucu kullanım oranı da hocam çok yüksektir. Yani bu intihar oranı buysa uyuşturucu kullanma oranı LGBTİ'de çok çok daha yüksektir.
Yani kendi uyuşturarak belki dertlerini efendim yani duymaz hale geliyor. Uyuşarak.
Yani evet, uyuşturucu hocam birkaç işlevi birden oluyor. Bir kısmı şey, yani eğlencelerin, marjinal eğlenceler için bir motivasyon olarak kullanıyorlar. Mesela diyelim ki ekstasi hormonu hocam, olağanüstü derecede serotonin salgılıyor. Normalde diyelim ki beynin birkaç ayda salgılanması gereken hormonu bir gecede salgılatıyor. O eğlence partileri o nedenle çok yüksek bir enerjiyle ve aşırılıklarla dolu hale geliyor. Ama diyelim ki hocam kendine geldiği zaman bir haftası belki iki haftası pert olarak geçiyor.
Onun dışında vücut o aşırı efendim serotonin salgılanmasını da hazmedemediği için bir kısmı kalpten falan da gidiyor.
Tabii.
24 saat işte hareket halinde dans edenler falan filan. Çünkü bunlar fıtrata aykırı şeyler.
Evet, yani doping mesela, sporda da hocam doping. Yani ölüm riski yüksek olan dopingler mesela en çok, en yüksek motivasyonu veren, ölümcül riski en yüksek olan dopingler. Şimdi mesela niye onları kullanıyorlar? İşte şey için kullanıyor. En yüksek motivasyonu sağlayacak diye yani. Bir de bu uyuşturucu da hiç durmadan bir şey var. Doz artırma talebi var yani.
Devamlı artacaksın diyor.
O zaman bu genel olarak bu böyle. Çok kontrollü uyuşturucu kullanabilen. Bir kere zaten o endüstriyel bir işlemden geçtikten sonra hocam uyuşturucu. Diyelim ki Kızılderililer de uyuşturucu kullanıyordu. Marihuana mesela. Bir ot yani. Ama işlenmemiş yani. Onu diyelim ki çubuk yakıyordu. Şeyin sigaranın ya da şeyin bir değişiği. Pro'nun bir değişiği diyelim. Ya da piponun. Ama iş endüstriyel işlem aşamasına geçtikten sonra ondan sonra çok tehlikeli. Hele salt kimyasal uyuşturucular olduğu zaman eroin gibi. O dehşet ve bir defada zaten şey yapıyor. Bağımlılık yapıyor yani.
Bir kere kullanınca, öyle mi hocam?
Evet. Bir de bunların bir kısmı hocam çok ucuz şeylerdir. Mesela bir arada Türkiye'de çok yayılmıştı, hatırlarsınız. Özellikle ayakkabı sanayinde kullanılan hocam şeyler, kimyasallar. Hop onları toplayıp birleştiriyor. Bir şey kimyasal.
Bali falan derlerdi.
Bali, evet işte. Bali. Şimdi eyvallah. Bali hocam kontrol altına alındı bu anlamda. Niye? Çok ucuz yani. Şimdi eroine ulaşmak hocam ciddi bir şey ister. Ekonomi ister. Onu da hocam neyle? Uyuşturucunun geneli pahalı bir şey tabii. Bali gibi böyle zaten sanayide halkın ulaşabileceği üretim merkezlerindeki kimyasallardan üretilen şeyler ayrı. Uyuşturucular ayrı. Diğerleri pahalı. Pahalı olunca ne oluyor hocam? Bunu finanse etmek için işin içerisine fuhuş da giriyor.
Terörizm giriyor.
Mafya da giriyor. Bu arada terörizm bunu kullanıyor. PKK'nın mesela en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi uyuşturucu.
Demek hocam insan fıtratına aykırı olan her şey yani ilginç bir şekilde pahalı. Ama insanlar
evet.
Kolayı, ucuzu, bedavayı değil de maalesef işte dedim cinsiyet değiştirmek.
Evet.
Ciddi para istiyor.
Evet.
Ciddi bir acısı var bunun, bedeli var. Ama insana bakıyorsunuz, özellikle Batı aleminde bunlar çok teşvik edildiği için.
Şimdi ne oluyor hocam? Zincirleme yansımaları oluyor. Hmm. İşte telafi etmek için, ekonomisini kaldırmak için. Bir fuhuş yapmak, iki uyuşturucu satmak.
Evet.
Yani tırnak içinde hocam, birisi diyelim ki cinsiyetini değiştirmek istiyormuş, tamam mı? Değiştirsin diyebilirsen. Ama o orada kalmıyor. Hani bizde bir laf var, her koyun kendi bacağından asılır. Asılır ama dokuz köy de onun kokusundan duramaz yani.
Rahatsız olur. Evet.
Ne yapıyor işte? Fuhuş ve uyuşturucu yoluyla, yani şeylerde, okulların etrafında hocam, uyuşturucu satanlar yani şey mi, normal insanlar mı?
Yani çocuklara kıyabilecek kadar insafsız olunduğuna göre demek ki normal değil.
Normal insanlar değil. İşte bu kategorideki insanlar bu işleri yürütüyorlar. Evet, yani. Evet. Onlar araç olarak kullanılıyor.
Hocam kısa bir araya girelim. İnşallah ikinci bölümde devam edeceğiz. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Programımıza yeni katılan dinleyicilerimiz için ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayezan. Şimdi kıymetli hocam, Mevlana dedi ki, işte insan fıtratını bilmediğimiz için, yani ilahi bir rehberlik olmazsa her türlü saçmalığı psikoloji de tedvic ediyor. Teşvik eder, normalleştirir hale gelebiliyor hocam psikoloji ilmi. O yüzden diyor ki Hazreti Mevlana, dikeni çıkarmak için akıllı bir adam lazım.
Evet.
Bu akıllı adam da hem psikolojiyi bilecek, hem Kur'an'ı bilecek, hem sünneti bilecek. Ne normaldir, ne anormaldir. Çünkü topluma bakarak bugün karar verirsek, bugün pek çok normal olan şey esasında anormal. Pek çok anormal olan şey de esasında normal olması gerekiyor.
Evet.
Şimdi o yüzden yani bizim bu programımıza inşallah bir parça katkısı olur. Tasavvuf, İslamiyet, Sufilik, bunları psikolojiyle beraber birleştirerek, yani bazı ebedi değişmezleri de psikolojiye sokmamız lazım. Yoksa insan hocam o uçurumdan bu uçuruma sürüklenir gider. Bugün LGBT normal görülür, yarın uyuşturucu normal gözükür, yarın hırsızlık belki gayet normal denir, değil mi hocam?
Evet.
Bir şey, gün buyurun.
Mesela sık sık atıf yaptığımız hocam transpersonal psikoloji. Transpersonal psikolojiye dönük eleştirilerden bir tanesi şu hocam. Mesela içinden gelen şeyleri önemsiyor. İçsel sesleri.
Evet.
Önemsiyor. Fakat bunların ahlaki kritere tabi tutmuyor. Şimdi ahlaki kritere tabi tutmadığın andan itibaren sırf içinden geldi diye bir şey yaptığında yaptığın son derece ahlaksızca bir şey olabilir.
Hocam,
ya da zararlı bir şey de olabilir.
Hocam bunun tasavvufta şöyle bir cevabı var. Nefsi kamile ve mutmainliğe eriştiğiniz zaman artık nefsiniz size her zaman güzel şeyler söylüyor. Ama bu mertebeye ulaşamadan hangi ses nefsinizden geliyor, hangi ses ruhunuzdan geliyor onu ayırt edemiyorsunuz.
Evet.
Adam nefsi emare seviyesinde mesela, aklıma şu geldi, ruhumu dinleyeyim. Halbuki ruh değil o.
Evet.
Onu emreden şeytan veya nefis. Bir de hocam tabii transpersonal psikoloji belki şu olmayabilir. Biz tabii Müslümanlar şanslıyız, şeytanın varlığının farkındayız. Şeytan devamlı kulağımıza kötü fikirler söylüyor. Fısıldayıp duruyor.
Evet.
Vesveseli kannes dediğimiz. Ama biz biliyoruz ki bu sesler şeytandan geliyor. Mesela dedi ki şeytan bana, yandaki arkadaşın cüzdanını al, cebine at mesela hani. Bir yerde kalın bir cüzdan gördünüz. İçinde para var ama kimse görmüyor sizi. Alabileceksiniz. Veya düşürmüş birisi. Adam cebinden düşürdü gidiyor. Alsan çantanı alsan kimse fark etmez.
Evet.
Hemen orada ruh diyor ki olmaz. Onu geri ver, sahibine iade et diyor. Nefsin diyor ki ya kardeşim sana ne, at cebine harca diyor mesela bolca. Şimdi belki transpersonal psikoloji işte tasavvufla işbirliği yapmazsa nefis ve ruh birbirine karıştığı için.
Evet.
Bazen hayır şer, şerri hayır görebiliyoruz.
Tam öyle hocam yani gerçekten. Ve bu da şey, mesela tasavvuftaki havatırla ilgili ayrımlar var yani. O ayrımları yapmadığın andan itibaren mesela bunu tasavvuf tarihinde görülen bazı sahtekarların davranışlarına çok özür, mesela badelemek dedikleri şey mesela hocam.
Evet.
Ya da diyelim ki çocuğunu, İbrahim peygamber çocuğunu kurban ediyordu. O da gidip çocuğunu kurban etmeye
kalkıyor. Kesmeye kalkan tabii deliler de çıkıyor zaman zaman.
Çıkıyor. Şimdi üstelik bunları hemen neyle? İlk görünürde işte rüya, işte kendince ilham vesaire. Ama şimdi göz sağlam değilse hocam, yanlış görebilir.
Evet.
İki, göz sağlam olsa bile yanlış görebilir. Mesela diyelim ki çay dolu bardakta hocam kaşığı kırık görüyoruz biz.
Evet.
Niye? Çünkü orada bir illüzyon var yani. Şimdi gözün sağlamken bile yanlış görebiliyorsun. Bunu neyle fark ediyorsun? Sen akılla. Aklının yanıldığı konusunda da aslında ilahi mesaj sana bir aydınlatma veriyor. Bak, yani aklına böyle düşünüyorsun, doğru gibi geliyor sana ama yani burada bir yanılgın var yani, yanlışa gidiyorsun.
Hocam diye. Geçen bir arkadaşımız söyledi, hafız, dindar bir kardeşimiz. Psikologlar arasında da bir gün dedi, LGBT'yi gündeme getirdim, bu tehlike falan dedim. Beni linç ettiler dedi. Vay sen nasıl böyle dersin, LGBT aleyhine konuşursun falan falan. Yani ilahi bir efendim ölçümüz olmadığı zaman bütün ilimler okyanusta dümeni kırılmış bir gemi gibi. Nereye gideceği, yapılacağı belli olmuyor. O yüzden hani bizim bu inşallah tasavvuf ve insan psikolojisi programımız bu manada belki bir ufacık da olsa bir katkı sunar psikoloji alemine.
İnşallah.
Şimdi hocam Mevlana Hazretleri yine diyor ki bu tabii manevi kemal isteyen bir şey. Yani iyi ile kötüyü diyor ayırt etmeye çalış. Yani akıllı adam dedik ki biraz önce. Akıllı adam da hocam İslam'ın firasetini taşıyan insan demek. Gönlü aydınlanmış zikrullah ile. Şöyle diyor. Her iki suretin birbirine benzemesi caizdir. Acı suda tatlı suda berraktır. Zevk sahibinden başka kim anlayabilir? Onu bul. Hocam şimdi uzaktan baktığımız deniz suyuyla nehir suyu anlaşılmaz. İkisi de yani böyle bembeyaz, tertemiz gözükür. Ama deniz suyunu içtiğimiz zaman nasıl olur?
Yani yanar insan içi, susuzluğu artar.
Yani o yüzden psikologların da böyle bir ruhani gelişime sahip olması gerekiyor ki olayları daha görü görmez keşfetsin.
Evet.
Bunun da belki eğitim işte hocam tasavvuf yani. Burada belki işte psikologlar, psikoloji, tasavvuf işbirliği yaptığında böyle güzel bir şey ortaya çıkıyor. Çünkü psikolojinin elinde çok güzel metotlar var. Ama başında onu uygulayan insan kemal sahibi olmazsa, nefsani problemleri çok olursa elindeki o güzel aleti yanlış kullanabiliyor maalesef.
Evet, Batı'da mesela hocam, Amerika'da mesela şey vardır hocam, etik kurullar vardır. Bilimsel araştırmalarda ahlaki sınırların aşılıp aşılmadığını denetlemesini yapar ve bazı deneysel çalışmalara izin vermez yani. Eskiden yapılan hocam çok şey deneyler var yani. İnsan üzerinde yapılan.
Bu kitler falan o zaman hakikaten insanlar esir ediliyor. İlaçlar üzerinde deneniyor falan değil mi?
Onlar bilimsel değil. Onlar şöyle diyelim hocam. Onlar faşizmin çatısı altında. Bir de Amerika özgürlükler ülkesi güya yani. Mesela orada yapılan hapishane deneyleri var hocam. Bir grup insan seçiliyor. Bunlar ikiye ayrılıyor. Bir kısmı mahkum oluyor. Bir kısmı da gardiyan oluyor. Ve orada insanlar mobbinge uğruyor, mahkumlar. Hatta fiziksel şiddet görüyorlar. Şimdi mesela bu tür deneyler artık şey kabul ediliyor. Etik sınırlara uymadığı kabul ediliyor. Yani tabii etik bir ahlak felsefesi, ahlakın kendisi değil yani. Orasını da ayırmak lazım.
Tabii etik de şu anda seküler bir etik esasında.
Evet. Şimdi orada ne gerekiyor işte? Bir noktada artık sahiden ahlak temelli bir bakış açısına ihtiyaç var. Olmazsa ne oluyor? Olmazsa işte biz artık teneffüs edemeyeceğimiz kadar bir havamız oluyor yani. İnsanlar artık hava almak için dağlara, denizlere gidiyor yani.
Ovadaki havayı zehirliyoruz. Evet. Kendi elimizle daha çok hırs sahibi olduğumuz için sonra dağa, denize kaçıyoruz.
Evet ve yani mesela bir ilçemizde hocam şey kurulmuştu. Kömür santrali kurulmuştu ve büyük bir ovada o kömür santrali. Bütün bir ovayı hocam böyle zaten şeylerin üzerinde görüyorsunuz, bir kül serpintisi gibi var. Bitkiler üzerinde ve kanserojen etkisi de var. Diyelim ki onu çok daha az zarar verebileceği bir yere koymak şansı yok muydu? İlla bunun bir ova mı olması
gerekiyordu? Hocam onunla alakalı ben de bizim memlekette de böyle bir kömür santrali var. Şu an devlet çok ciddi baca sistemi, çok masraflı ama. Çok güzel filtreleme sistemi var. Yani o belki %100 halletmez sorunu ama en azından azaltıyordur %80 belki oranında. Pek çok insan hocam ondan kaçıyor masraf etmemek için. O yüzden gerçekten hocam yani insanda bir ruhta olmadığı zaman acımıyor değil mi kimseye? Ben diyor para kazanayım da boş ver. İnsan ölmüş, bitki ölmüş, kanserojen madde salgılamışız şu kainata. Hiç de önemli değil diyor maalesef. O yüzden inşallah kıymetli hocam yani şu maneviyatı, sufiliği gündeme getirelim ki yoksa ilimler bakıyorsunuz gangsterleşiyor. Tıp ilmi para kazanma haline dönüşüyor.
Evet.
Avukatlık insanları mağdur etme, sanatına dönüşüyor. Yani parayı alayım da haklı adam haksız çıkmış beni ilgilendirmez. Ben işime bakarım. Ben müvekkilimi savunurum. Haksız bile olsa. Yani böyle bir açmazımız var kıymetli hocam.
Evet hocam. Şimdi mesela tıp konusunda hocam yapılan bilimsel araştırmalara kuş bakışı bakıyorlar. Birdenbire şu görülüyor. Hızlı ve kolay para kazandıracak disiplinlerde mesela diyelim ki estetik cerrahi.
Daha çok bu revaçta.
Acayip derecede bununla ilgili araştırmalar. Arka plana bakıyorsun. Batı'da hocam üniversitelerdeki araştırmaların pek çoğu endüstriyel firmaların sponsorluğunda yürür.
İlaç fabrikaları demek istiyorsunuz daha doğrusu hocam.
Bunların bir kısmı ilaç fabrikasıdır. Hmm. Bir kısmı kimyasal fabrikadır. Bir kısmı başka fabrikalar. Sonuçta onlar kendileri açısından haklıdır. Bir şey demeyiz yani. Sonuçta adam ilaç fabrikası ya da İlacı sağlıkla satacak. İlgili. Bunu yapmak için yapıyor. Ama tepeden üniversite bir bakması gerekmiyor mu rektörün? Bilimsel araştırmalar yapılırken ya bak bu kadar kitlesel sorunlar varken sağlıkla ilgili niçin sadece zengin, yüksek gelirli insanlara dönük estetik gibi alanlarda bilimsel araştırma yapılıyor yani?
Niye kanser, niye ne bileyim şeker hastalığı mesela değil mi?
Evet. Hatta niçin mesela önleyici tıp konusunda bilimsel araştırmalar az yapılıyor? Önleyici tıp konusunda bilimsel araştırmaların az yapılması mesela en çok kimin işine yarayacaktır hocam? Hastanelerin ve ilaç sanayinin işine yarayacaktır. Niye? Diyelim ki niçin insanlara diyelim ki en meşhur siyah bir içecek var ya hocam Amerika kökenli. Şimdi içerisindeki şeker miktarı bir insanın belki bir haftada almaması gereken tek şişede şekeri alıyor. Şimdi önleyici tıp dediğiniz nedir aslında? Bunlar daha olmadan bunu gerçekleştirmek yani. Onun için ahlak sanıldığı gibi hocam tırnak içinde salt ahlak değildir yani. Yani sadece erdemli ve iyi olmak değil kişi olarak. Bu aynı zamanda toplum için hatta insanlık için bir ölüm kalım meselesi haline geldi.
Yani bir lüks değildir aslında.
Evet.
Ekmek kadar, aynen, su kadar ihtiyaçtır. Aynen,
evet. Çok Abraham
Maslow diyor ya kendini gerçekleştirmek diyor ona. Layık bir kafayla bakıyor meseleye. Yani kendini gerçekleştirmek ekmek su kadar ihtiyaçtır diyor. Aslında ahlak, din yani gerçekten hocam bu çağda bunu çok fark ediyoruz. Önceden belki insanların batıl dinleri vardı. O batıl dinlerin de belki insani bazı özellikleri vardı. Bugün insanlar tamamen dinden imandan soyutlandığı için kapitalizm bir din haline geldiği için artık acımasızca bir tüketim. Yani her felsefenin arkasına bakıyorsunuz bir kapitalist felsefe var. Cinsiyeti tüketiyor, toplumu tüketiyor, vatan sevgisi, millet sevgisi. Bunlar kalmıyor hocam yani.
Evet. Hani daha önce vurgulamıştık Karl Marx şey diyordu. Kapitalizm katı olan her şeyi buharlaştırıyor. Nerede o katı olan, manevi olan, psikolojik olan, anlamsal olan şeyleri de buharlaştırıyor. Niye? Çünkü her şeyi bir ticari meta haline getiriyor yani.
Eyvallah. Şimdi hocam Hazreti Mevlana buyuruyor ki diri bir kişinin ağzına bir kıymık girse onu dışarı çıkarıp attığı zaman o insan rahatlar. Binlerce lokma arasında ağzına ufacık bir çöp girdi mi diri kişinin hissi onu duyar sezer. Dünya hissi bu cihanın merdivenidir. Yani bu dünyada biz hislerimizle yükseliriz. Din hissi de göklerin merdiveni. Bir de insanın işte o transpersonal dediğimiz manevi yükseliş,
evet,
merdiveni. O da din ile olur diyor. Bu beden sağlığını tabipten isteyiniz. O manevi hisleri de Habib'den alınız diyor. Habib de Hazreti Peygamber.
Evet.
Yani burada çok güzel bir denge kurmuş bence Hazreti Mevlana. Doktorlara gideceğiz. Beden sağlığımız için.
Evet.
Ama ruh sağlığımız için tabip ve Habib. Güzel iki kelime yani. Beden için tabibe, gönlümüz için Habibe. Allah'ın sevgilisine gideceğiz diyor hocam. Çok hoşuma gitti bu.
Evet. Aklıma Osman Hamdi Bey'in hocam bir tablosu geldi. Osman Hamdi Bey Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunda üstte bir yazı var. O yazı yanlış hatırlamıyorsam Yeşil Cami'de o sahne yani. Kalplerin sururu sevgilinin yüzüyledir diye diyor. Tabii oradaki sevgili derken Allah'ın sevgilisi. Hmm. Hazreti Peygamber'e bir gönderme var yani.
Şimdi gerçekten de bugün belki modern tıbbın, modern felsefenin, psikolojinin en büyük sıkıntısı bu ilahi efendim kökeni kaybetmesi. Yani tamam tabibe gidiyoruz da ama Habib olmadığı zaman Allah'ın sevgilisi, peygamberin hayatı, onun hadisleri, onun tavsiyelerini attığımız zaman ruhla alakalı, efendim sağlıkla alakalı pek çok şeyi tersinden anlıyoruz. Ve bugün işte toplumların çıkmazı, bu intihar oranlarının yüksek olması, bu mutsuzluk hepsinin altında Hazreti Peygamber'in ahkamından, o Habibullah'ın ahkamından uzak kalmak var sanki.
Evet, mesela diyelim ki bir doktor hocam hastasına insan değil de tırnak içinde müşteri gözüyle bakıyorsa.
O kutsal beden değil mi? Allah'ın yarattığı, evet. Özene bezene yarattığı o
evet.
Bedenden
müşteri olarak görüyor. Ya. Yani müşteri de denilmiyor. Nedir? Tüketici hocam. Ne yapacak? Onu tüketecek yani. Şimdi ilişki bu şekilde kurulduğu zaman ne oluyor hocam? Bakıyorsunuz birçok bir kısmında tabii bu yok ama bir kısım özel hastaneler gerekli gereksiz bir sürü test yaptırarak insanları sömürüyor.
Maalesef.
Ama sözümüz genele değil. Bu zihniyete sahip olanlar için söylüyoruz yani. Ve bu yönde çok fazla da zaten çeşitli şikayet siteleri var hocam. Orada belgeli olarak ifade ediliyor. Gerekli gereksiz testler yaptırmak. Şimdi tıp açısından baktığınız hocama bazı problemler yani olasılık olarak var mı? Var. Ama şimdi binde bir olasılıklı bir şey için test yaptırmak var hocam. %10 olasılıklı bir şey için test yaptırmak var. Binde bir esas aldığın zaman hocam o insan ömür boyunca çalışsa.
Her gün kan tahlili yaptırmamız lazım. Her gün her şey değil mi? Her gün
evet.
MR çektirmemiz lazım.
Evet.
Yani dediğiniz gibi hocam işte burada maneviyat, Peygamber Efendimizin tavsiyeleri, kul hakkı, insana saygı. Bu dediğimiz gibi bunları çektiğimiz zaman hocam yani bizim sahamız psikoloji olunca hani psikoloji de çöküyor maalesef.
Evet.
Bugün bunu acı olarak görüyoruz kıymetli hocam. Hocam inşallah haftaya devam edelim. Haftaya biraz daha bu yüz tanıma, insanların karakterlerini anlamayla alakalı beyitler gelecek inşallah. Mevlana Hazretleri hocam tabii büyük bir psikolog gibi bizi ruhani olarak kalkındırarak ilişkilerimize de akıllı olmayı. İnsan tanıma sanatı diye hocam kitap var. Alexis Carrel'in mi hocam kitap?
O İnsan şekilde... denen meçhul şeyinde. Alexis Carrel'inde.
Eyvallah. Bununla alakalı hocam bölümlere gireceğiz. O yüzden inşallah haftaya kıymetli dinleyicilerimizi tekrar programımıza davet ediyoruz. Evet kıymetli dostlar bugün de bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.